Teknoblog Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 29 Aralık 2011 Perşembe günü yeni bir podcast bülteniyle daha sizlerle beraberiz. Daha önce bahsettiğimiz gibi Teknoblog Haber Merkezi'nde bahsetmiştik bundan. 29 Aralık'taki podcast bültenini 2011'in öne çıkan teknolojik olaylarına ayıracaktık. Ve verdiğimiz sözü tutuyoruz. Bu bültende 2011 yılının öne çıkan olaylarına bakacağız. 2011 gerçekten unutulmaz bir yıl oldu. Hem ürünler açısından hem de teknolojik gelişmeler açısından unutulmayacak bir yıl oldu. Nelere değineceğiz? Ona kısaca bir göz atalım, bir bakalım. 2011 tabletlerin yükseldiği bir yıl oldu. Tabletlerle ilgili konuşacağız. Bunun yanında Nokia Windows Phone ortaklığı bu yıl içerisinde hayata geçti. Ürünler de yıl sonuna doğru çıktı. Buna bakacağız. Apple ile Samsung arasındaki davalara bakacağız. Buna değineceğiz. Bunun yanı sıra patent savaşları söz konusuydu 2011 yılında. Hem Apple ile başka şirketler arasında hem de yine başka şirketler arasında patent savaşları vardı. Buna bakacağız. Google'ın Motorola Mobility satın alması da bu konu dahilinde yer vereceğiz. HP'nin WebOS macerasına bakacağız. 2011 yılı içerisinde oldukça hareketliydi bu açıdan HP. Devam edecek olursak başka nelere bakacağız? Sony PlayStation Network'te meydana gelen kesintiye bakacağız. Sony'nin başını fazlasıyla aratmıştı bu kesinti. BlackBerry internet serviste de bir kesinti yaşandı Ekim ayında. Buna da bir bakacağız. Neler oldu, neler bitti. Microsoft'un Skype'ı satın alması 2011'in önemli olaylarından bir tanesiydi. Buna da değineceğiz. Windows 8 2011 yılının ikinci yarısında ön gösterime tabi tutuldu. Detaylar verildi. 2011'in ikinci yarısında Windows 8 ile ilgili detaylar zaten kademe kademe paylaşılmaya başlandı. Buna bir bakacağız. Ve son olarak da 2011'de önemli bir kişiliği yitirdik. Steve Jobs, Apple'ın kurucusu ve uzunca bir süredir Apple'ın CEO'luğunu üstlenen Steve Jobs hayatını kaybetti. Uzun süre sürdürdüğü kanser mücadelesine yenik düştü. Hemen başlayalım. Önümüzdeki bir saat içinde bu olayları, bu gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışalım. Öncelikle tabletlerden başlayalım. Biliyorsunuz Apple 2010 yılında iPad'i tanıtmıştı. iPad ile birlikte tablet segmentini yeniden keşfetmişti. Aslında 2000'li yıllar içerisinde, 2000'li yılların başlarında çeşitli tablet ürünleri gördük. Microsoft'un öncülüğünü yaptığı bir segmentti. Dizüstü bilgisayar formunda ve ekran döndürülüp klavyenin üzerine kapatılıyor ve bir kalem yardımıyla Windows işletim sistemi kontrol edilebiliyordu. Ancak bu çok pratik değildi. Pek fazla ilgi görmedi bu açıdan. Tabletler biraz da pahalı olması ve Windows işletim sisteminde tabletlerle çok uyumlu olmaması nedeniyle pek başarılı olmamıştı. Apple'ın 2010 yılında çıkarmış olduğu iPad ise özellikle bireysel kullanıcıları hedefleyen, bunun yanı sıra kurumsal kullanıcıların da fazlasıyla rağbet gösterdiği tabletle birlikte bu segment, tablet segmenti yeniden keşfedilmiş gibi oldu. Apple önceden çıkmanın vermiş olduğu avantajla birlikte bu tablet segmentinin pastasını fazlasıyla yedi 2010 yılı içerisinde ve diğer üreticiler de, Apple'ın rakipleri de Apple'ın bu önceden öne çıktığı pazardan pay kapmak için 2010'da ürünlerini çıkarmayı başladılar. Çok fazla olmasa da 2010 yılı içerisinde rakip olacak bazı tabletler gördük. Galaxy Tab, Samsung'un buna örnek olarak verebilir. Ancak bu çıkan tabletler, iPad rakibi tabletler genellikle Android'in akıllı telefonun özel sürümünü kullandığı için pek pratik olmuyordu. İyi sonuç vermiyordu, iyi bir kullanıcı deneyimi vermiyordu. 2011 yılı ile birlikte Google'ın Android'in tablet versiyonunu hazırlayacağı söyleniyordu ve bu tablet versiyonu, Android'in tablet versiyonu, Honeycomb olarak adlandırılan bu Android 3.0 yazılımı yılın başında düzenlenen CES 2011 fuarı ile birlikte görücüye sunuldu. Android Honeycomb Motorola Zoom ile birlikte çıkış yaptı. Motorola Zoom da aynı fuarda gösterime çıktı. Motorola Zoom aslında Google'un Motorola ile birlikte geliştirdiği tabletti. Google bu tabletin geliştirme çalışmalarına katkıda bulundu. Bunun yanı sıra o CES fuarında başka Android tabletlerinde çıkışını görmüştük. Boy gösterdiğini görmüştük. Asus'un tabletleri vardı. iPad Transformer, iPad Slider. Ve 2011 yılında tanıtılan bu tabletlerle birlikte tablet aranası biraz daha hareketlendi. 2011 yılında Android tarafında çıkan tabletler genellikle Nvidia Tegra işlemcisini barındırıyordu. 1 GHz'lik çift çekirdekli bir işlemciydi bu ve tabletler için iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyordu. Bunun yanı sıra Nvidia Tegra 2 işlemcinin yanı sıra genellikle 10.1 inç veya 7 inçlik tabletler gördük. Ancak Honeycomb tabletler genellikle 10.1 inçte çalışmaktaydı. Ve bu tabletlerin çıkmasıyla birlikte Motorola Zoom ve diğer tabletlerin çıkmasıyla birlikte aynı zamanda iPad 2'nin de çıkışı gerçekleşti. Apple'da 2 Mart'ta iPad 2'yi tanıttı ve Mart ayının ortalarında bu ürünü Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde piyasaya sundu. 2011 yılı içerisinde tablet pazarı biraz daha büyüdü. Tabii yine aslan payını Apple aldı, ancak ardı ardına çıkan Asus'un, Acer'ın, Samsung'un tabletleriyle birlikte, Motorola'nın tabletleriyle birlikte Android tabletlerde Apple'ın pastasından pay kapmaya başladı. Tabii bir yandan da tablet pazarının büyüdüğünü göze alırsak Apple'ın aslında kazanç bakımından, elde ettiği ciro bakımından o kadar çok fazla bir kaybı olmamıştır. Android tabletler de aslında ilk başta biraz prematüre kaldı denilebilir. Android 3.0 Honeycomb'un kullanıcı deneyim açısından bir takım problemleri vardı. Daha sonra gelen 3.1 sürümüyle bunlar biraz daha giderildi. Android 3.2 Honeycomb sürümüyle birlikte daha önce sadece 10.1 inçlik ekran büyüklüklerine sunulan destek artık daha düşük ekranlara, örneğin 7 inçlik ekranlara da sunulmaya başlandı. Zaten Honeycomb tabletler 2011 yılının başındayla 2011 yılının sonunun arasında geçen sürede bayağı bir değişiklik gösterdi. Şu anda piyasada 7 inçlik Android 3.2 ile çalışan tabletler görmekteyiz. Bunlara rastlamaktayız. Bunun yanı sıra Google Ice Cream Sandwich sürümünü de Ekim ayının ortalarında tanıttı. Ice Cream Sandwich ile birlikte kullanıcılar Honeycomb'un üzerine bazı ek özellikler de kazandı tabletlerde. Ancak Ice Cream Sandwich genellikle akıllı telefon tarafında fazlasıyla değişiklik sunmakta. Bu nedenle tablet tarafına iyileştirmeler dışında çok bir katkısının olduğunu düşünmüyoruz. 2011 yılında tablet pazarı yine oldukça çetin bir savaşa sahne olacak gibi gözüküyor. Yine iddialı ürünler görmeye devam edeceğiz. Büyük ihtimalle artık ekran çözünürlükleri biraz daha yükseltilecek. 1900x1200 çözünürlüklerden bahsediliyor. iPad için ise daha da iddialı bir şekilde 2048x1536 çözünürlük konuşuluyor. Yani ekran çözünürlüğünün daha da artacağı söyleniyor. 2011 yılının başına itibaren CES 2012 ile birlikte çeşitli tabletleri görmeye başlayacağız. Şubat ayının sonlarına doğru gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi'nde ise daha fazla tablet göreceğiz. Bu arada iPad 2'nin de Ocak sonu, Şubat ayı içerisinde veya Mart başında tanıtılması ve piyasaya çıkması bekleniyor iPad 3'ün, 3. nesil iPad'in. Bu arada bugün yer alan bir dedikodu da iPad, iki farklı iPad modelinin hazırlandığı söyleniyordu. Ancak DigiTimes dedikodusuna ne kadar güvenilir bunu bilemeyiz. Bu nedenle o noktada biraz şüpheli kalmakta yarar var gibi gözüküyor. 2011 yılı özetleyecek olursak tabletlerin yükselişiyle anılacak bir yıl olacak. Her ne kadar tablet pazarı, bireysel tablet pazarı 2010 yılında kalkışa geçmiş olsa da esas yükselişini Apple'ın dışında diğer üreticilerin de katıldığı yükselişi 2011 yılı içerisinde gösterdi ve 2012 yılı içerisinde de tablet aranasında savaş olancağızıyla devam edecek gibi gözüküyor. Tabletlerden Nokia ve Microsoft'un Windows Phone stratejik ortaklığına geçelim. Biliyorsunuz Nokia bir zamanlar kraldı, cep telefonlarının kralıydı. Üretmiş olduğu cep telefonları bir prestij göstergesiydi. Ancak Nokia'nın bu popülaritesi Amerika, Avrupa gibi yerlerde kayboldu sayılır. Ancak Türkiye'de, Hindistan, Rusya gibi yerlerde hala Nokia markasının etkili marka olduğunu, tüketicilerin cep telefonu tercihlerinde Nokia markasının ilk sırada yer aldığını biliyoruz. Nokia'nın akıllı telefon pazarında aslında önce olduğunu söyleyebiliriz. Symbian işletim sistemi ilk akıllı işletim sistemlerinden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Ancak iPhone'la birlikte başlayan ve Android'le birlikte devam eden akıllı telefon furyasında Nokia biraz geç kaldı. Tabii dokunmatik ekranı biraz geç uyarlayınca fazlasıyla bir kullanıcı kaybı elde etti. Tabii bununla Symbian'ı da dokunmatik ekranlara uygun bir şekilde geliştirememelerinin etkisi vardı. 2010 yılının ikinci yarısında Stephen Elop geldi. Nokia'nın başına CEO'luğa atandı. Stephen Elop eskiden Microsoft'ta kurumsal yazılım bölümünde, iş yazılımları bölümünde müdürlük görevi yapıyordu ve geldikten sonra Nokia'nın ileriye dönük akıllı telefon stratejisini kurmaya başladı. Şirket içinde görüşmeler yaptı, mevcut planları, durumları değerlendirdi. O sıralar Nokia'da Symbian işletim sistemi vardı. Bunun yanında bir de MeeGo işletim sistemi geliştiriliyordu ve Nokia'da herkes umutlarını MeeGo işletim sistemine bağlamış durumdaydı. Stephen Elop şirket içinde yaptığı çalışmalarda şirketin yazılım anlamında tıkandığı izlenimine kapıldı. Daha sonra okuduğumuz kadarıyla bunları söylüyoruz ve hatta Nokia Microsoft işbirliği duyurulmadan önce çıkan çeşitli haberlerde Stephen Elop'un yanan bir platform üzerinde duruyoruz açıklamasına yer verildi. Yani Stephen Elop Symbian'ı yanan bir platforma benzetti. Ve Şubat ayının ortalarında açıklanan Nokia Microsoft stratejik işbirliğinden önce zaten Nokia'nın Microsoft'la işbirliği yapacağı, Windows Phone'a geçiş yapacağı haberleri gelmeye başlamıştı. Nitekim söz konusu ortaklık 11 Şubat'ta düzenlenen bir etkinlikle açıklandı. Nokia etkinliği vardı ve bu Nokia etkinliğine Stephen Elop'la birlikte Steve Ballmer da katıldı. Microsoft'un CEO'su ve ikili sahneye geçti. Nokia'nın Windows Phone stratejik planını açıkladılar. Nokia ve Microsoft bundan böyle Windows Phone projesinde stratejik ortak olacaktı. Nokia'ya çeşitli haklar tanıyacaktı. Microsoft Windows Phone arayüzünü özelleştirme, biraz da arayüz elemanlarına erişimde derine inme gibi ayrıcalıklar tanıyacaktı. Bunun yanı sıra Microsoft'a para yardımına da Nokia'ya para yardımında da bulunacaktı. Microsoft milyarlarca doların Nokia'ya geri geleceği şeklinde açıklamaları vardı Stephen Elop'un ve Windows Phone'un ana platform olmasıyla birlikte Nokia'nın diğer platformları Symbian ve Migo'nun kaderinin, akıbetinin ne olacağı merak edilmeye başlandı. Stephen Elop, Migo'nun bir Ar-Ge platformuna dönüştüğünü belirtti. Bu Ar-Ge platformundan kasıt şu, Migo Nokia'nın çığır açacak teknolojilerini geliştirmesinde kullanılacak bir test aracı olacaktı. Migo ile herhangi bir tüketici cihazı geliştirilmeyecekti. Ancak Nokia söz verdiği şekilde 2011 yılı içerisinde bir adet Migo cihazı çıkacaktı. Symbian ise varlığını korumaya devam edecekti. En azından 2016 yılına kadar önümüzdeki 5 yıllık süre boyunca Nokia Symbian işletim sistemine destek vereceğini belirtti ve planladığı Symbian cihazlarını da piyasaya çıkaracağını belirtti. Bunun ardından Şubat ayında açıklandı bu süreç ve Ekim ayına geçen süre boyunca Nokia'nın Windows Phone planı ile ilgili çeşitli dedikodular, haberler vesaire okuduk, ürün sızıntılarını gördük ve sonuçta 26 Ekim 2011 tarihine geldiğimizde Nokia World, Londra'da düzenlenen Nokia World etkinliğinde Nokia'nın İki adet Windows Phone cihazıyla tanıştık. Bunlardan bir tanesi Nokia 800, diğer ise Nokia 710'du. Nokia'nın Windows Phone'ları Lumia olarak adlandırılmıştı. Yani Nokia Lumia 800 ve Nokia Lumia 710. Bu cihazların içerisinde Nokia Lumia 800 biraz daha ilgi çekti. Tasarım açısından biraz daha ilginç bir cihazdı. Birazdan değineceğiz ama Nokia 9'a tasarım açısından oldukça benziyordu. Oldukça benziyordu değil, zaten aynı cihazdı ikisi de kasa açısından. Ve Nokia Lumia 800 ile Nokia Lumia 710 yıl sonuna doğru piyasaya çıkmaya başladı. Nokia Lumia 800 genellikle gelişmiş ülkeler pazarında çıktı. İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde piyasaya çıktı. Nokia Lumia 710 ise Uzak Doğu'da, Hong Kong, Rusya vesaire gibi gelişmekte olan Uzak Doğu ülkelerinde, Asya ülkelerinde piyasaya çıkarıldı. Rusya'yı da katarsak o tarafa, bunu söyleyebiliriz. Nokia Windows Phone'ları dışında bir de Nokia N9'u çıkardı. Sözünü verdiği Migo cihazı Nokia N9'da Haziran ayı ortalarında piyasaya çıkarıldı. Nokia N9 tasarım açısından oldukça çekici bir cihazdı. Tek kalıp plastikten üretilmişti. Oldukça sağlam bir plastikti. Kolay kolay çizilmiyordu vesaire. Gerçekten etkileyici bir cihazdı. Ve bu Lumia'nın bir diğer özelliği de Nokia N9'un bir diğer özelliği de Migo işletim sisteminin üzerine çalışması. Harmat'ın adı verilen bir özel arayüz çalışıyor bu cihazda ve Migo işletim sistemi sadece dokunma hareketleriyle rahatlıkla kontrol edilebiliyordu ve bu Nokia N9 ve Migo işletim sistemi görenleri fazlasıyla etkiledi, şaşırttı, bunu söyleyebiliriz aslında. Yani Nokia'dan kimse böyle bir şey beklemiyordu, Migo'dan böyle bir performans beklemiyordu ve acaba Nokia'nın Windows Phone'a geçişte biraz erken mi davrandı şeklinde bazı soru işaretleri oluştu kafalarda. Ancak ve Nokia'nın acaba kararından geri dönüp Migo'ya biraz daha ağırlık verebileceği, verip vermeyeceği soru işaretleri oluştu kafalarda. Ancak Nokia bir kere kararını vermişti ve karardan geri dönecek gibi gözükmüyordu. Stephen Elop ve diğer Nokia yöneticileri Windows Phone planının devam edeceğini ve bir daha başka bir MIGO cihazının üretilmeyeceğini söylediler. Her ne kadar MIGO dedikoduları yıl içerisinde çıksa da Nokia'dan şu ana kadar herhangi bir MIGO cihaz haberi görmedik. Görecek gibi de durmuyoruz. Nokia dikkatini Windows Phone'a vermiş gibi gözüküyor şu an için. Nokia N9'da zaten Türkiye'ye geldi. Nokia N9'un piyasaya çıkacağı ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyordu. Yazın sonlarına doğru bu ürünle özel olarak düzenlenen bir basın toplantısına tanışma fırsatı bulduk. Ekim ayı sonunda elimize geldi, inceledik ve şimdi de piyasaya çıktı. Etkileyici bir cihaz. Teknoblog Haber Merkezi'nde de yaptığımız yılın ürünleri sıralamasında, yılın ürünleri listesinde Nokia N9'da yer alıyordu. Bunun yanı sıra Nokia'nın Symbian planlarından da kısa olarak bahsedecek olursak bu konu başlığı içerisinde. Symbian işletim sistemi de o yönde de çalışmalar devam etti. Symbian'ın yazılım anlamında geliştirme çalışmaları Accenture isimli bir şirkete verildi. Symbian Anna sürümü tanıtıldı ilk önce. Sonrasında ise yaz sonuna doğru Symbian Bell işletim sistemi tanıtıldı. Symbian Bell ile birlikte Nokia gerçekten Symbian'a birkaç basamak atlattı. Biraz daha sezgisel bir arayüz, dokunmaya daha hassas, kullanıcıların daha kolay hükmedebileceği bir arayüz geldi. Ve Nokia'da bu Symbian Bell'in farklılığını koymak adına, diğer Symbian sürümlerinden bu sürümü ayrıştırmak adına radikal bir değişikliğe gitti ve Symbian takısını attı. Bundan böyle Symbian Bell işletim sistemi Nokia Bell olarak anılacak. Tüketici tarafında Nokia Bell güncellemesi de 2012 yılının başlarında şu anda piyasada olan, kullanıcıların elinde olan Nokia N8, E7 gibi cihazlara, yani şu anda Symbian Anna ile çalışan cihazlara gelmiş olacak. 2012 yılı Nokia açısından ilginç olacak. Nokia'nın performansını izlemek gerçekten ilginç olacak. 2012 yılı içerisinde Nokia'nın Türkiye'de Symbian cihazlarını çıkarmaya devam etmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra artık Windows Phone cihazlarını da bekliyoruz. Fazla vakit kaybetmeden Nokia'nın bu cihazları Türkiye piyasasına da sunması, farklı bir şeyler yaratması gerekiyor. 2012 yılı içerisinde Nokia'yı biraz daha dikkatli bir şekilde izliyor olacağız. Bunu söyleyebiliriz. Geçelim bir başka konu başlığımıza. 2011 yılının öne çıkan olaylarından bir tanesi de Apple ile Samsung arasında farklı ülkelerde açılmış olan davalardı. Teknoblog'da yazdığımız yazılarda bunlara fazlasıyla değindik. Apple'ın Nisan ayında açmış olduğu bir dava var. Nisan ayının ortalarında Amerika'da açtığı bir dava. Apple Samsung'u Galaxy akıllı telefon ve tabletlerinde kendi cihazlarının tasarımını ve kullanıcı arayüzünü taklit etmekle, kopyalamakla suçladı. Oldukça ağır bir suçlamaydı bu. Ve sonrasında Samsung da tabii karşı cevap vermekte gecikmedi. Samsung da Apple'a kendi karşı iddialarıyla davalar açtı. Amerika'da ve diğer ülkelerde, başka ülkelerde açarak sorunu, olayı uluslararası boyuta taşımış oldu. Yıl içerisinde Apple ile Samsung arasında farklı ülkelerde açılan davaların haberlerini yaptık. Ancak özellikle Avustralya ve Almanya'daki davalar oldukça dikkat çekiciydi. Apple Ağustos ayının başında Almanya'da Samsung Galaxy Tab 10.1'in satışına ihtiyat tedbiri konulması amacıyla başvuru yaptı mahkemeye ve mahkeme bu Apple'ın talebini yerinde buldu ve Samsung Galaxy Tab 10.1'in Almanya'da satışına yasak koydu. Avrupa Birliği üyesi olduğu için Almanya orada alınan bir kararın tüm Avrupa geneline etki etmesi gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu nedenle de Galaxy Tab 10.1'in satışının Avrupa genelinde yasaklanması gibi bir durum ortaya çıktı. Ancak daha sonra yasak ihtiyati tedbir kararı sadece Almanya sınırları içerisinde sınırlandırıldı. Samsung, Apple'ın bu koydurduğu ihtiyati tedbir kararının etrafından dolaşmak için, bu süren yasak durumunu sonlandırmak için Samsung Galaxy Tab 10.1'in tasarımında bazı değişiklikler yaptı ve bu cihazı Almanya'da 10.1N olarak piyasaya sürdü. Ve şu anda Samsung Galaxy Tab 10.1 Samsung Galaxy Tab 10.1N adıyla satılmakta. Almanya'da Samsung ekran etrafındaki çerçeveyi, yataydaki iki tarafı biraz daha büyüttü ve oralara hoparlör yerleştirdi ve biraz daha tasarımı farklılaştırdı Galaxy Tab 10.1'e göre. Bunun yanı sıra Avustralya'daki davada ilginçti. Orada da bir başvuruda bulundu. Apple Galaxy Tab 10.1'in satışına ihtiyati tedbiri konulması amacıyla ve Apple'ın bu talebi mahkeme tarafından haklı bulundu. Ekim ayının ortalarında Samsung Galaxy Tab 10.1'in satışına Avustralya'da da yasak geldi. Daha sonrasında Samsung temyize götürdü olayı ve temyiz mahkemesi de Aralık ayının başında sonuçlandı. Ve Aralık ayının ortalarında da Samsung Galaxy Tab 10.1'in satışına Avustralya'da da başlanmış oldu. Samsung ile Apple arasındaki davalar 2012 yılı içerisinde de devam edecek. Bu gelecek yıl içerisinde bu davaların çözüme kavuşması bekleniyor. Bu alınan ihtiyati tedbir kararları, yasaklama kararları, engelleme kararları, bunların hepsi sadece ara kararlardı. Mahkeme sürdüğü için ihtiyati tedbir amacıyla alınan kararlardı. Ve şu anda Apple ile Samsung arasında savaş devam etmekte, ancak ikili bir taraftan da ticari ilişkilerini sürdürüyor. Samsung iPad için ekran üretecek. Bunun yanı sıra Apple A6 işlemcilerini de Samsung'un üretmeye devam edeceği haberleri veriliyor. Yani her iki şirket bir yandan hukuki mücadele yürüse de bir yandan da birbirleriyle iş ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. Yani ortada şöyle bir durum var. Elmalar, armutlar birbirine karıştırılmıyor. Yumurtalar ayrı sepetlerde tutuluyor. Bu şekilde profesyonelce bir iş ilişkisi yürümekte. Tüm dünyada bunlar olurken Türkiye'deki Samsung akıllı telefon ve tablet satışları etkilenmedi. Samsung Galaxy Tab 10.1 Ağustos ayının sonlarına doğru Türkiye'ye geldi. Ve şu anda piyasada bulunmakta. Teknoloji marketlerinde veya cep telefonu mağazalarında bu tableti görebilirsiniz. Biz de yaz aylarında, yaz sonuna doğru bu Samsung Galaxy Tab 10.1'i incelemiştik. Oldukça beğendiğimiz tabletlerden bir tanesiydi. İnceliğiyle oldukça rahat bir kullanım sunmaktaydı Galaxy Tab 10.1. iPad'e benziyor mu? Tartışılır. Orası yoruma açık, ancak iyi bir Android tablet olduğunu söyleyebiliriz Samsung Galaxy Tab 10.1'in. 2011 yılı içerisinde hukuki mücadeleler, mahkeme davalar sadece Apple ile Samsung arasında görülmedi. Farklı mobil cihaz üreticilerinin arasında da çeşitli patent davaları vardı. Bunların içerisinde 2011 yılı içerisinde açılanlar da vardı. Bunun yanı sıra önceki yıllardan bu yıla taşınmış olanlar da vardı. Genellikle bu patent savaşlarında hedef Android işletim sistemiydi. Android cihazları geliştiren üreticilerdi. Az önce de bahsettiğimiz gibi Samsung'a Apple tarafından açılmış dava vardı. Bunun yanı sıra Apple'ın HTC'yi açtığı 2010 yılından kalan dava vardı. Bununla ilgili gelişmeler 2011 yılı içerisinde de devam etti. Tüm bunlarda Google biraz da arkada kaldı, ancak yine de korumacı tavrını öne sürdü. Bunu söyleyebiliriz. Bir koruyan pozisyonunda da bulunduğunu söyleyebiliriz. Patentler oldukça önemli mobil dünyada, az teknoloji dünyasında ve rekabet arttıkça şirketler patentlerine biraz daha sahip çıkar olduğu rakip şirketlerin buluşlarında yaptıkları, çıkardıkları ürünlerde patentlere biraz daha bakar oldular ve bu patent meselesi şirketlerin portföylerini, ellerinde bulundukları patentleri biraz daha güçlendirme yoluna gitmesine neden oldu. Çeşitli satın almalar gördük sırf bu patent meselesi yüzünden, ya da sebebin bu patent olarak gösterildiği çeşitli satın almalar gördük. O satın almalar içerisinde en önemlisi ise Google'ın Motorola Mobility'yi satın almasıydı. Ağustos ayının ikinci yarısında duyuruldu bu satın alma olayı. Google Motorola'nın mobil kısmını, Motorola Mobility olarak adlandırılan kısmını 12,5 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Satın almanın nedeni olarak Android iş ortaklarını korumak gösterildi Google tarafından. Motorola'nın elinde bulunan binlerce patente böylelikle Google'ın eline geçmiş olacaktı ve bu patentlerde Android işletim sistemini ve Android işletim sistemiyle cihaz üreten iş ortaklarını patent savaşlarında, patent davalarında korumak için, onlara desteklemek için kullanılacaktı. Ancak Google'ın bu satın almada başka amaçlar da güttüğü, Android işletim sistemini biraz daha tekeline almayı planladığı, sadece yazılım tarafında değil donanım tarafında da bir şeyler üretip Apple'ın konumuna gelmek istediği şeklinde bazı soru işaretleri de uyanmadı değil kafada. Sony Ericsson, Samsung, LG ve HTC gibi Android iş ortaklarının yöneticilerinden bu Google'ın Motorola Mobility'yi satın alma olayını destekleyen haberler gördük, demeçler gördük. Ancak bu yöneticilerin kapalı kapılar ardında satın alma olayından hoşnut olmadıkları şeklinde bazı haberler de okuduk. Ve bunun sonucunda ortada bayağı bir tartışma döndü. Hatta bazı HTC'nin Samsung'un WebOS'i değerlendirebileceği söylendi. Bunun yanı sıra Samsung BADA işletim sistemine biraz ağırlık vereceği söylendi ki Samsung zaten BADA tarafında çalışmalar yapmaya devam ediyor 2009 yılından beri. Bu tartışmalar geldi, yıl sonuna kadar bu şekilde geldik. Satın alma 2012'nin ilk günlerinde, ilk aylarında sonuçlanmış olacak ve bundan sonra 2012 yılı içerisinde Google'ın Motorola Mobility ile neler yapacağını daha net bir şekilde görmeye fırsatı bulacağız. Ancak kabul etmek gerekir ki Google'ın Motorola Mobility satın alması 2011 yılının önemli olayları arasında yer almaktaydı. Mobil işletim sistemlerinden bahsetmişken zaten biraz önce WebOS bahsi de geçti. HP'nin de WebOS ile ilgili macerasına 2011 yılı içerisinde yaşadığı macerayı kısaca bir bakmak gerek. HP biliyorsunuz 2010 yılında Palm'ı satın aldı. 2000'li yılların önde gelen mobil cihaz üreticisi PDA üreticisi Palm 2000'li yılların sonlarına doğru yaklaşırken biraz yıldızı sönmeye başlamıştı. Rekabette öne çıkamıyordu. 2008'in sonlarında WebOS işletim sistemini çıkardığı Palm ve Pre adlı cihazlarıyla sağlam bir geri dönüş yaptı. Kendinden bahsettirdi. Pre cihazları, Palm'ın cihazları Türkiye'de piyasaya çıkmadı. Bu nedenle pek tanışma fırsatı bulamadık o cihazla. Ancak Palm'ın zorda olduğu söyleniyordu. Çıkardığı bu Pre cihazlarının pek şirketin grafiğini, performansını yükseltmede başarılı olmadığı söyleniyordu. Ve sonuçta Palm 2010 yılının ortalarında HP tarafından satın alındı. HP'nin Palm'ı satın alma sebebi olarak WebOS işletim sistemi gösterildi. HP'nin WebOS işletim sistemiyle iddialı planlarının olduğu söylendi. Ve bu planlar 2011 yılının başlarında, Şubat ayının başlarında tanıtılan 3 ürünle ete kemiğe büründü. Tablet tarafında touchpad tanıtıldı. 9.7 inçlik bir tabletti. Akıllı telefon tarafında ise Pre 3 ve Wear adı verilen iki farklı akıllı telefon modeli geldi. Bu telefonlar Şubat ayının başında tanıtıldı ancak piyasaya çıkması, tabletin ve akıllı telefonların piyasaya çıkması oldukça gecikti. Temmuz ayında touchpad'i piyasaya çıkışını gördük. Arada oldukça fazla bir süre vardı ve tabii tüketiciler bu kadar fazla beklemeyi sevmiyor. Biraz daha çabuk davranmak gerekiyordu. Bu bir kere HP'nin touchpad'in zararını oldu. Bunu söylemek gerekiyor. Temmuz ayının başlarında çıkan touchpad ile ilgili ilk incelemeler pek olumlu değildi. Zaten HP'de de bu olumsuz izlenimlerin yarattığı etki daha sonra ortaya çıkan bir e-posta yazışmasında da su yüzüne çıkmış oldu. Kamuoyuna duyurulmuş oldu. Kamuoyu bundan haberdar olmuş oldu. Aslında işler çok yeniydi. Hani her şey değişebilirdi. Hemen ilk duruma bakıp kesin bir karar, radikal bir karar vermek hatalı olurdu. Ancak HP fazla beklemedi ve Ağustos ayı sonlarına doğru açıklama yaptı. Ve WebOS işletim sistemiyle çalışan tablet planlarını askıya aldığını duyurdu. Bundan böyle HP WebOS tabanlı akıllı telefon ve tablet üretmeyecekti. Bu açıklamadan sonra HP'nin WebOS işletim sistemiyle ne yapacağı merak edildi. Acaba o projeyle mi sonlandıracaktı yoksa WebOS'i satacak mıydı, ne yapacaktı merak ediliyordu. Aralık ayı sonlarında HP'nin ne yapacağı açıklandı WebOS ile ilgili olarak. Tabii bu arada HP'nin yönetim katında da önemli değişiklikler oldu. Şirketin başına 2010 yılının sonlarına doğru gelen Leo Apotheker görevden ayrıldı ve onun yerine Meg Whitman geldi. Meg Whitman'ın gelişiyle birlikte HP'de WebOS'e bakış biraz daha değişti. Ne tamamen bırakalım ne de tamamen sahiplenelim gibi bir duyguyla HP WebOS'i açık kaynak kodlu bir platform haline getirmeye karar verdi. Android benzeri bir platform haline getirmeye karar verdi. 2012 yılı içerisinde bakalım göreceğiz WebOS ne olacak. Şu anda WebOS'e ilgi duyan bir mobil üretici pek görmedik, bilmiyoruz. Zaten Android gibi oturmuş bir sistem var. WebOS biraz yabancı geliyor. Bakalım ona ne kadar ilgi gösterir üreticiler. Bunu 2012 yılı içerisinde görme fırsatı bulacağız. Bu arada HP'den de bir ilginç açıklama geldi aslında. Meg Whitman 2013 yılı içerisinde HP'nin WebOS tabanlı tablet çıkaracağını söyledi. Bu biraz şaşırttı, sürpriz oldu denilebilir. HP hem WebOS planlarını durdurmuşken 2013'te tekrar WebOS'e geri dönmek ne oluyor? Bu gerçekten kafaları karıştırıyor. HP'nin kafasında ne var gerçekten merak ediyoruz. 2012 yılı nasıl geçecek? 2012 yılı içerisinde WebOS'in açık kaynak platformu olarak ne kadar iş yaptığını, üreticilerin, mobil cihaz üreticilerinin ne kadar ilgi gösterdiğini bu platforma, bunu görmekle geçecek. Bunu arayacağız, buna dikkatli bir şekilde bakacağız. 2013 yılı içerisinde HP WebOS cihazı çıkaracak mı? Herhalde 2012'de yaşanacak gelişmelerle birlikte bu soruda, bu sorunun cevabı da şekillenmeye başlayacak. Bu gözüküyor. HP'nin WebOS defterini şimdilik kapatalım. 2012 içerisinde bununla ilgili haberler yapmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor da. Bu konu daha çok gündem harcamaya, gündemi meşgul etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Geçelim bir başka gündem başlığına. Sony'nin yaşamış olduğu, Nisan ayı içerisinde yaşamış olduğu ve Mayıs ayı içerisinde oldukça başını ağrıtan saldırıya, network saldırısına değinelim. Sony'nin biliyorsunuz PlayStation cihazları içerisinde sunduğu, o cihazlarla birlikte sunduğu bir PlayStation Network ağı var. Bunun üzerinden çeşitli içerikler sunuluyor. Bunun yanı sıra bir sosyal ağ vazifesi görüyor PlayStation Network. Oyuncular birbirleri arasında etkileşimde bulunabiliyor veya oyun içerisinde elde ettikleri başarıları Facebook gibi ortamlarda paylaşabiliyor. Böyle bir sistem PlayStation Network. Kullanıcılar PlayStation Network üzerinden çeşitli içerikleri de satın alabiliyor ve doğal olarak kredi kartı bilgileri de PlayStation Network sistemi kapsamında sunucularda, Sony'nin sunucularına tutuluyor. 19 Aralık'ta Sony'nin 19 Nisan'da korsanlar Sony'nin ağına, PlayStation ağına saldırı düzenliyor ve ağ bilgisayarlarına girebiliyor. Bunun öncesinde PlayStation 3'ün jailbreak edilmesi gibi çeşitli olaylar yaşanmıştı. George Hotz'un böyle bir girişim vardı ve Sony de onu mahkemeye vermişti ve sonrasında iki taraf uzlaşmıştı. George Hotz'un bir daha PlayStation 3'e elini sürmemesi şartıyla Hotz hakkındaki suçlamalardan vazgeçmişti Sony. Aslında Sony'nin PlayStation Network şebekesine düzenlenen saldırıda bunun bir intikamı olarak yorumlandı daha sonra. Her neyse, devam edelim. Korsanlar 19 Nisan'da bir saldırı düzenledi Sony PlayStation ağına ve bunun sonrasında 77 milyon olarak verilmişti rakam. 77 milyon PlayStation Network hesabının bilgileri çalındı, korsanlar tarafından ele geçirildi. Bunun içerisinde 12.3 milyon kredi kartı bilgisinin de bulunduğu iddia edildi. Sony ilk başlarda açıklama yapmakta biraz tereddütte kaldı konuyu. Ancak birkaç gün sonra kamuoyuna duyurdu. Ancak bu sırada sunucularını çoktan kapatmıştı ve PlayStation Network erişimi kısıtlanmıştı. Sony PlayStation ağı oldukça uzun bir süre kapalı kaldı. Bir aydan biraz daha fazla bir süre kapalı kaldı. Bu zaman zarfında PlayStation Network'ün ne zaman açılacağına dair haberlerle geçti. Bu sorularla geçti ve sonuçta Mayıs sonu, Haziran başında PlayStation Network normale dönmeye başladı. Sony PlayStation Network kesinti sonucu mağdur olan kullanıcılarına özür mahiyetinde bir takım hediyeler sundu, ücretsiz oyunlar sundu. Bunlar dikkat çekiciydi. Tabii PlayStation Network kesintisinin Sony'ye olumsuz etkileri oldu. Rakip platformları tercih eden kesinlikle oldu. Nintendo'yu veya Microsoft'un çözümünü, oyun servislerini, cihazlarını tercih eden oldu. Ancak olayın üzerinden uzun bir zaman geçti ve Sony o olayın izlerini atlattığı gibi gözüküyor. Pek sonrasında olumsuz haber okumadık. Zaten kullanıcıların, Türkiye'deki kullanıcıların en azından PlayStation Network'te çok bir bağlantısının olduğunu söyleyemeyiz. Genellikle yurt dışında kullanılan bir servis PlayStation Network, her ne kadar Türkiye'den de erişim olsa da pek fazla etkilemedi Türkiye tarafını. Genellikle kullanıcılar çevrim dışı oyunları oynadıkları için bunu söyleyebiliriz. Yine de 2011 yılı içerisinde Sony'nin ve hatırlayacak istemediği olaylardan bir tanesi oldu. PlayStation Network kesintisi zaten Sony için de bir ders oldu. Sonrasında çeşitli güvenlik önlemleriyle Sony sistemini daha da güvenli hale getirdi. Bunu söyleyebiliriz. Çıkarılan bir yazılım güncellemesi vardı PlayStation Network geri döndüğünde ve kullanıcıların bu güncellemeyi yüklemesi şart koşuldu. Bu yükleme sonrasında da kullanıcılar bu servise, PlayStation Network servisine tekrar erişmeye başladı. Bir başka kesinti de Sony PlayStation Network kesintisinin bir benzeri de RIM yaşadı. RIM'in de BlackBerry internet servisi kapalı kaldı birkaç gün. Tabi RIM'in BlackBerry internet servisinin kapalı kalmasında güvenlik saldırısının etkisi yok. Tamamıyla RIM'in sistemlerinden kaynaklanan bir problem olduğu dile getirildi. Ekim ayının ikinci haftasında meydana geldi RIM'in sistemlerindeki kesinti. RIM'in sistemleri güncellenirken BlackBerry internet servisinde kullanılan altyapının güncellenmesi sırasında bir problem meydana geldiği dile getirilmişti. Temel devre anahtarlarında problem çıkıyor ve çıkan bu problem nedeniyle yedek sistemler devreye giremiyor. Yedek sistemlerin de devreye girememesi sebebiyle sistemde birikme meydana geliyor, veri sıkışması meydana geliyor ve bu veri birikmesi nedeniyle de sistemlerde arıza yaşanıyor, mesajlar iletilmiyor. BlackBerry kullanıcılarının göndermiş olduğu e-postalar veya BlackBerry Messenger iletileri yerlerine iletilemiyor, sistemde takılıp kalıyor. Sıkıntı oldukça büyüdü. 2-3 günlük bir süre içerisinde Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Hindistan, Brezilya, Şili'deki BlackBerry kullanıcıları ve kısmen de Amerika ve Kanada'daki BlackBerry kullanıcıları bu kesintiden etkilendi. Ve kesinti Ekim ayının ortalarında meydana gelmişti. Çıkan problem yine de 3-4 gün içerisinde giderilmeye başarıldı. Yani şöyle söyleyelim, giderildi denmese de sistem %80 oranında normale döndürülmeye başlandı. Biraz daha işler düzene kondu. BlackBerry cihazları tekrar internete bağlanmaya başlandı. Bu kesinti probleminden sonra kesintinin giderilmesinin hemen ardından, normale dönüşün başlamasının hemen ardından RIM'in eş CEO'larından, eş başkanlarından Mike Lazaridis de YouTube üzerinden bir seslendi. Bir özür mesajı yayınladı. Lazaridis problemi, hatayı üzerlerine aldıklarını söyledi ve tüm BlackBerry kullanıcılarından özür diledi. RIM bu etkilenen BlackBerry kullanıcıları için bir özür paketi hazırladı. Sony'ninkine benzer bir politika izledi ve BlackBerry App World üzerinden ücretli olarak sunulan çeşitli popüler uygulamaları, oyunları ücretsiz olarak sunmaya başladı. Ekim ayının ortalarından itibaren her hafta birer uygulama olacak şekilde kademeli olarak görmeye başladık bu ücretsiz uygulamaları ve şu anda da BlackBerry kullanıcıları her hafta veya belli günler, belli gün aralıklarla eklenen uygulamaları alabiliyor bir özür hediyesi olarak. Bu sene aslında şöyle söyleyelim, RIM için pek parlak geçmedi. Şirketin aşağı doğru giden bir grafiği var ne yazık ki. Akıllı telefon savaşlarında rekabette iPhone'un, Android cihazlarının biraz gerisinde kalıyor. Bu nedenle de şirketin pazar payı gerilemekte, elde ettiği gelirler biraz daha düşmekte. RIM'in yapmış olduğu çeşitli çalışmalar var. 2012 yılı içerisinde de bu çalışmaların meyvesini toplamayı başlamayı planlıyor şirket. BlackBerry 10 işletim sistemiyle ve bu işletim sistemiyle çalışan cihazlarla. Bunun yanı sıra 2011 yılı içerisinde de şirket BlackBerry Playbook adı verilen tabletini piyasaya sürdü. Nisan aylarında piyasaya sürüldü Amerika ve Kanada başta olmak üzere. Bu tablette beğenilmedi, tepki topladı aslında, çok da satılmadı, ilgi görmedi. Aslında ortada bir garip bir durum var. BlackBerry Playbook'u inceleme fırsatı buldum ve tabletin genel kullanımını beğendiğimi söyleyebilirim. Ancak bazı yanlışlıklar var tabletin tasarımını yapılan. Örneğin açma kapama tuşu çok küçük yapılmış ve basması çok zor. Böyle bir şeyin tasarım açısından yapılmış olsa bile yapılması biraz garip geliyor insana. Bu gibi nedenlerden dolayı BlackBerry Playbook fazla parlak bir satış grafiği yakalayamadı. Ancak RIM planlardan, tablet planlarından vazgeçmiş gibi gözükmüyor. HP'nin aksine RIM tablet planlarına sadık kalmaya devam edecek. Playbook için şimdi 2012 yılının başlarında yeni bir yazılım güncellemesi gelecek ve gelecek bir yazılım güncellemesiyle birlikte Playbook'ta şimdiye kadar eksik olan e-posta takvim istemcisi gibi bileşenler de cihaza kazandırılmış olacak. Bunun yanı sıra dediğimiz gibi BlackBerry 10 tabanlı, QNX tabanlı işletim sistemiyle çalışan cihazlarda 2012 yılı içerisinde gelecek bir takım gecikmelerin olduğu ve bu cihazların 2012 yılının sonlarına doğru çıkacağı söylenmişti. Bu konudaki gelişmeleri de takip edeceğiz ve Teknoblog'da sizlere aktaracağız. Evet, geçelim 2011'in bir başka önemli olayına. Microsoft'un Skype'ı satın alması da 2011'in önemli satın almalarından bir tanesiydi. Skype biliyorsunuz oldukça popüler bir servis, kullanıcılar arasında ücretsiz telefon görüşmeleri yapmalarını olanak sağlıyor. Ve Skype'ın halka açılma gibi planları vardı, yılın başında zikrediliyordu. Ancak sonrasında bu servisin Facebook ya da Google tarafından satın alınabileceği de söylenmişti. Bu şekilde haberler çıkmaya başlamıştı. Facebook ve Google arasında rekabetin olduğu dillendirilirken devreye Microsoft girdi. Birden ortaya çıktı ve Skype için teklif verdi. Bu yönde haberler çıkmaya başladı. Ve Microsoft dedikodusunun çıkmasından kısa bir süre sonra da Microsoft'un Skype'ı 8,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı haberi geldi. Satın alma ile birlikte ne oldu? Microsoft'un altında bir birim haline dönüştü Skype. Ve Skype'ın başındaki isim de Microsoft'ta üst düzey yönetici olarak çalışmaya başladı. Satın alma olayı, satın alma işlemleri birkaç hafta önce tamamlandığı için 2011 yılı içerisinde bu satın almanın etkilerini pek görmedik. Ancak 2012 yılı ile birlikte Skype'ın Windows, Windows Phone ve Xbox platformlarına entegre edildiğini daha fazla görmeye başlayacağız. Skype'ın etkilerini bu platformlarda daha fazla görmeye başlayabiliriz. Yani 2012 yılını biraz daha dikkatli takip etmek gerekiyor. Microsoft'a yaptığı etkiler bakımından Skype'ın, bunu söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz gibi Skype Mayıs 2011'de 8,5 milyar dolar karşılığında Microsoft'un saflarına katılmıştı ve bu satın almada geçtiğimiz haftalarda resmileşti. İmzalar atıldı, onaylar çıktı ve her şey tamamlandı. Şu anda Skype resmen bir Microsoft malı, bunu söyleyebiliriz. 2011 yılında Microsoft cephesi de hareketliydi biliyorsunuz. Windows Phone ortaklığını saydık, Nokia ile girişilen. Bunun yanı sıra Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemi de güncellemede Ekim ayında çıkarıldı. Bu güncelleme ile çalışan yeni cihazlar da tanıtıldı. Ve bir de Windows 8 tarafında önemli gelişmeler yaşandı. Windows 8 haberlerini 2011 yılı itibariyle duymaya başladık. Bu yıl içerisinde Windows 8 ile ilgili geliştirme çalışmalarını okuduk. Ve 2011'in Eylül ayının ortalarında düzenlenen Build 2011 konferansı ile birlikte Windows 8'in ön gösterimi yapıldı. Windows 8'in detayları açıklandı. Windows 8 işletim sisteminin özelliği hem tabletlerde hem de normal bilgisayarlarda, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda çalışacak olması, bir Metro adı verilen Windows Phone'un arayüzüne benzeyen karelerden oluşan bir arayüz var. Kullanıcı arayüz var. Oldukça çekici gözüküyor ve dokunmaları da oldukça dost, rahatlıkla kullanıcıların dokunabileceği, kullanabileceği bir kullanıcı arayüzü geliştirildi. Bu Metro arayüzünü barındıran Windows 8 tabletler çıkarılacak. Bunun yanı sıra o geleneksel Windows kullanıcı arayüzü de masaüstü bilgisayarlarda ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaya devam edecek. Bunun yanı sıra Metro arayüzünü normal bilgisayarlardan da ulaşmak mümkün olacak. Windows 8'in başka bir ilginç özelliği de x86 platformu yanı sıra ARM platformunu da destekleyecek olması. Şu anda popüler olan iPhone'da yer alan işlemci, Samsung'un cihazlarında yer alan işlemci, HTC'nin cihazlarında yer alan işlemciler, işte Nvidia Tegra 2, Qualcomm Snapdragon, bunların hepsi ARM tabanlı işlemciler. Intel'in ve AMD'nin ürettiği normal bilgisayarlarda bulunan işlemciler ise x86 tabanlı işlemciler. Windows'un x86 desteği zaten uzunca yıllar bulunmakta. Windows'un birçok sürümünde bulunmakta. ARM ise yeni bir olay Windows için. Bu ARM desteğiyle birlikte Microsoft mobil cihazlara biraz daha fazla açılım yapmak istiyor. O tarafta biraz daha fazla var olmak istiyor. Bu nedenle de Windows 8'in iki farklı versiyonu çıkarılıyor. Tabii bu iki farklı platform için çıkarılan yazılımlara, işletim sistemlerine uygun uygulamalar geliştirmek biraz güç olacak. Uygulama geliştiricilerine, yazılımcılara biraz daha fazla iş düşecek. Ancak bu tabii çözülemeyecek bir problem değil, bunu söyleyebiliriz. Tüm Windows 7 yazılımları Windows 8'de çalışacak. Tabii x86 için geçerli olacaktır. Bunun yanı sıra Windows 8 ile birlikte bir mağazada, yazılım mağazası da, uygulama mağazası da çıkarılacak. Windows Store adını taşıyacak bu mağaza. Genellikle dokunmatik ekranlı cihazlara özel olacak gibi gözüküyor. Metro arayüzü ile geliştirilecek bu Windows Store. Ancak masaüstü bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlara da hizmet edecek bir yapıda olacak. Onları da kapsayacak bazı nitelikleri barındıracak. Bunu söyleyebiliriz. Windows 8 beta sürümü 2012 Şubat'ta çıkacak. Bunu söyleyebiliriz. Windows 8'in beta sürümüyle birlikte Windows Store'un beta sürümü de faaliyete geçirilecek. Windows Store'un beta sürümü kapsamında sadece ücretsiz uygulamalar dağıtılacak. Windows 8'in nihai sürümünün ise Eylül ayı içerisinde, yani şöyle söyleyelim, 2012'nin ikinci yarısına gelmesi bekleniyor. Windows 7 2009 Ekim'de gelmişti. Windows 8'i de yine o sıralar bekleyebiliriz. 2012'nin Ekim ayında bekleyebiliriz o yeni işletim sistemini. ARM cephesine baktığımızda ise ARM tabanlı Windows 8'in biraz daha gecikeceği söyleniyor. 2013'e kalabileceği söyleniyor. ARM tabanlı tabletlerin, Windows 8 tabletlerin 2013'ün ortalarında gelebileceği söyleniyor. Tabii işler şu anda dedikodu safhasında, çalışmalar hızlandırılabilir. İşler biraz daha öne çekilebilir. Bunu söylemek gerekiyor. 2012 yılı içerisinde Windows 8 ile ilgili çok daha fazla şey okuyacağız, konuşacağız, yazacağız. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Windows 8'in beta sürümüyle birlikte biz de bu işletim sistemini ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı bulacağız. Detayları da tabii ki Teknoblog'dan sizlere aktaracağız. Bunu şimdiden söyleyelim, sözünü verelim. Ve geçelim 2011 yılının öne çıkan son olayına, bizim derlediğimiz listeye göre son olayına. 2011'de önemli bir kişiliği yitirdik. Steve Jobs hayatını kaybetti. Uzun zamandır kanser tedavisi görmekteydi Steve Jobs. 2004 yılında pankreas kanserine yakalanmıştı. Tedavide biraz geç kalındı Steve Jobs'un tedavisinde. Aslında daha sonra çıkan biyografisinde okuduğum kadarıyla Steve Jobs'un ameliyat olmama konusundaki inadı yüzünden hastalık biraz daha yayılmış ve ilk etapta tümörü almakta geç kalınmış ve bu nedenle hastalık biraz daha hızlı bir seyir göstermiş, vücuda biraz daha yayılmış. 2005'te yapılan ameliyatta Steve Jobs'un yanlış hatırlıyor olabilirim ancak pankreasına müdahale ediliyordu, parçalanıyordu, oradan tümör temizleniyordu vesaire, böyle bir şeyler oluyordu. Bu şekilde Steve Jobs bakımlarla, hızlı tedavilerle 2009 yılına kadar geldi. 2009 yılında tıbbi izne ayrılmıştı. O zaman zarfında arada geçen 2009'un ocağı ile 2009'un haziranına kadar bir süre var. O zaman zarfında bayağı bir gelişme yaşanmış. Steve Jobs'un durumu bayağı bir kötüleşmiş. Sonunda kendisine karaciğer nakli yapılmış ve 2009'da tekrar Steve Jobs görevinin başına döndü. O zaman aralığında 2010 yılı içerisinde iPad ve iPhone gibi ürünler çıkardı Steve Jobs. iPhone 4'ü çıkardı. iPhone 4'ün anten problemiyle uğraştı. Oldukça dolu geçen 2010 yılının ardından, yorucu geçen 2010 yılının ardından 2011 yılı içerisinde Steve Jobs'un hastalığı tekrar nüksetti. 2011'in Ocak ayında Steve Jobs'un yeniden tıbbi izne ayrılacağına dair haberler yer aldı. Bunları biz de Teknoblog'da sizlere aktarmıştık ve daha önceki seferler olduğu gibi yine Tim Cook günlük işleri yönetmek için Steve Jobs'a vekalet edecekti. Bu duyurulmuştu ve bu zaman sürecinin, bu sürecin başlamasından sonra Steve Jobs'un durumunun kötüleştiğine, 2-3 aylık bir ömrü kaldı şeklinde haberler okumaya başladık. Mart ayının başında iPad 2 lansmanı gerçekleşmişti biliyorsunuz ve Steve Jobs bu lansmanın sunumunu gerçekleştirdi. iPad 2'yi kendisi tanıttı. Bunun yanı sıra Steve Jobs'u geliştiriciler konferansında da görme fırsatı bulmuştuk. Tabi bunu yanlış hatırlayabilirim ancak o şekilde kalmış aklımda. Her neyse, Steve Jobs 2011 yılının başında tıbbi izne ayrıldığı iPad 2 lansmanında gözüktü. Ancak bununla beraber artık günlerinin sayılı olduğu şeklinde haberleri de okumaya başladık. Tıbbi iznin süresi 6 aylık süre geçti. Temmuz ayı başında Steve Jobs hala görevinin başına dönmedi. Bu şekilde Temmuz'u geçirdik. Ağustos ayının 3 haftasını geçirdik ve 1 Ağustos günü, Ağustos sabahı Steve Jobs'un CEO'luk görevinden ayrıldığı haberi internet sitelerine, ajanslara düştü. Biz de bunu aktarmıştık ve Steve Jobs kuruculuğunu yaptı, kurduğu, büyüttüğü, başından uzaklaştırıldığı, atıldığı ve tekrar geri dönüp sıfırdan yine zirveye çıkardığı şirketin CEO'luğundan ayrıldı. Yönetim kurulunda kalmaya devam edecekti Steve Jobs. Bir danışman sıfatıyla öyle söyleyelim yine karar mekanizması içerisinde bulunacaktı. Ancak artık şirketin dümeninde Tim Cook olacaktı. Bundan sonra Steve Jobs'un fazla ön plana çıktığını görmedik. Öyle söyleyelim Tim Cook'a görevi bıraktıktan sonra. Ancak sonrasında fazla yaşamadı da sayılır. 5 haftalık gibi bir süre var arada ve bir sabah vakti Steve Jobs'un öldüğünü, vefat ettiğini okuduk. Aslında şöyle söyleyelim, bir e-posta bildirimiyle gördüm ben Steve Jobs'un öldüğünü. Aslında başlıkta Steve Jobs gördüm. E-postanın gövdesini okumadım, ancak Steve Jobs'un öldüğünü anlamıştım. Açıp baktım bilgisayara, Steve Jobs'un gerçekten o gece içerisinde öldüğünü okudum. Biz de 6 Ekim günü etkilerini gördük. Ancak Steve Jobs'un resmi ölüm tarihi 5 Ekim 2011. 1955 doğumluydu Steve Jobs. Yani 56 yaşında, oldukça erken bir denecek yaşta hayatını kaybetti. Uzun yıllar kanserle savaştı. Ancak bu mücadelesinde başarılı olamadı. Daha sonrasında Steve Jobs öldükten 2 hafta sonra onun resmi biyografisi yayınlandı. Steve Jobs'la ilgili bir sürü kitap yazıldı. Çeşitli şekillerde Steve Jobs'u anlatıyordu. Ancak Walter Isaacson'ın biyografisi biraz daha farklıydı diğerlerinden. Steve Jobs'la yapılmış röportajlar vardı. Steve Jobs'un etkileşiminde bulunduğu, onun hayatında olan kişilerle yapılmış röportajlar vardı. Ve oldukça objektif bir bakış vardı Steve Jobs'a. Steve Jobs'un kişiliğini oldukça güzel anlatan bir kitaptı. Bu kitabı okudum ve Steve Jobs'un hayatı hakkında gerçekten fazlasıyla bilgi sahibi oldum bu kitap sayesinde. Şöyle söyleyebiliriz. Oldukça önemli bir kişiliği kaybettik. Aslında Steve Jobs'un daha yapacağı çok şey vardı. Yeniden keşfetmeyi planladığı çok şey vardı. Tabletleri yeniden keşfetti. Akıllı telefonları yeniden icat etti. Düşüncesi sırada, kafasında bulunan düşüncenin televizyon olduğu söyleniyordu. Zaten Steve Jobs'un ölümünden sonra Apple TV ile ilgili daha fazla yazı, dedikodu görmeye başladık. Bunları aktarmaya başladık. 2012 yılı içerisinde Steve Jobs'un bu kafasındaki projenin hayata geçip geçmeyeceğini görme fırsatı bulacağız. Bunu söyleyebiliriz. Teknoloji dünyası önemli bir kişiliğini erken bir yaşta, erken denebilecek bir yaşta kaybetti. Hızlı yaşadı, genç öldü diye bir deyim vardır. Aslında bu Steve Jobs için geçerli. 56 yıllık yaşamına oldukça fazla şey sığdırmış bir kişilik Steve Jobs. Ve ne yazık ki genç yaşta, erken yaşta, erken denebilecek bir yaşta kansere yakalandı ve mücadelesini uzunca sürdürdü. Bu mücadelesini kaybetti. 2011 yılında önemli bir olay olarak da arkamızda kaldı. 2011 yılının önemli bir kişiliği olarak hatırlanacak. Aslında 2011'den geri kalan yıllar içinde önemli bir kişilik olarak hatırlanacak kesinlikle Steve Jobs, bunu söyleyebiliriz. Ve geldik yaklaşık bir saattir sürdürmüş olduğumuz yayının sonuna. 2011 yılında öne çıkan gelişmeler bunlar. Aslında daha fazla çok önemli gelişme oldu. Teknoblog'da binlerce yazı yazdık bu 2011 yılı içerisinde. 11 yazı sayısını devirdik geçtiğimiz haftalarda. Ve yine 2012 yılında da haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ürün incelemelerini sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. 2011 yılı oldukça bereketli bir yıl oldu. Hem teknolojik gelişmeler açısından hem de yeni çıkan ürünler bakımından Türkiye'ye daha fazla teknolojik ürünün dünyada premierinin yapıldıktan çok daha kısa bir süre sonra girdiğini gördük 2011'de ve Türkiye'nin dünya piyasasında artan etkisiyle birlikte aradaki süre daha da kısalacaktır. Hatta şunu da söylemek gerekiyor. Nokia 603'ün, Nokia'nın bir cihazının lansmanı, dünya lansmanı İstanbul'da yapıldı. Umuyoruz 2012'de bunun benzerlerini çok daha fazla bir şekilde yaşarız. Biz 2012'de burada olacağız. Yine gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Gerek yazılarımız olsun, gerek incelemelerimiz olsun, gerek Teknoblog Haber Merkezi adını verdiğimiz görüntülü programımız olsun, gerekse yaptığımız bu podcast bülteniyle olsun, canlı podcast olsun, teknoloji dünyasından en son gelişmeleri, en taze haberleri Teknoblog'da bulmaya devam edeceksiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog şef editörü. 2011 yılı umarım sizler için oldukça iyi geçmiştir. Yılın başına planladıklarınızı çoğunu hepsi olmasa bile çoğunu gerçekleştirdiğiniz bir yıl olmuştur ve umarım 2012 hepimiz için iyi bir yıl olur. 2013'e girerken geriye baktığımızda hoş anılarla, başarılarla hatırlayacağımız bir yıl olur. 2012'de dediğimiz gibi biz yine buradayız. Sizleri de bekleriz. Tekrar görüşmek üzere. Haftaya yeni bir podcast bülteninde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Yeni yılınız kutlu olsun.